Ayrım 15, sayfa 175. Kırmızı saçlı kadın. 30-35 yıl önce, yani 1980'lerin ilk yarısında sahneye çıktığımız küçük taşra şehirlerinin birinde, bir akşam bizim tiyatro takımı ve yerel siyasi dernekten bir kalabalık, içip akşam yemeği yiyorduk ki, uzun masanın öteki ucunda benim gibi kırmızı saçlı bir kadın daha belirdi. Bir anda bütün kalabalık masada iki kırmızı saçlı kadının oturması, bu rastlantı hakkında konuşmaya başladı. Kaçta kaç ihtimaldir, uğur mu getirir, neyin işareti olabilir diye sorular soruyorlardı ki, benim saçımın kırmızısı doğal dedi masanın öbür ucundaki kırmızı saçlı kadın. Hem özür diler gibiydi hem de gururlanıyordu. Bakın, doğal kırmızı saçlılarda olduğu gibi benim yüzümde, kollarımda çiller var. Tenim beyaz ve gözlerimde yeşil. Herkes bu kadına cevabım ne olacak diye bana döndü. Sizin saçınızın kırmızısı doğuştan, benimki ise kendi kararım, dedim hemen anında. Her zaman böyle hazır cevap değilimdir ama bu çok düşündüğüm bir konuydu. Sizin için Allah vergisi doğuştan kader olan şey benim için bilinçle yapılmış bir seçimdir. İçki sofrasındakiler beni mağrur bulmasınlar diye konuyu uzatmadım. Çünkü alaycı, akılsız gülüşmeler başlamıştı bile. Cevap vermeseydim sessizliğim, evet saçımın rengi boya deyip ezildiğim anlamına gelecekti. Hem karakterim konusunda yanlış fikir edinecek, hem de benim sıradan özlemlerle yaşayan bir taklitçi olduğumu düşüneceklerdi. Biz sonradan kırmızı saçlı olanlar için saç rengi seçilmiş bir kişilik demektir. Bir kere saçlarımı kırmızıya boyattıktan sonra geri kalan hayatımda kırmızı saçlarıma bağlı kalmak için çırpındım. 20'li yaşlarımın ortalarında eski masal ve efsanelerden ibretler çıkaran bir tiyatrocu değil, modern bir orta oyuncu, öfkeli ama mutlu bir solcuydum. 3 yıllık gizli ilişkimizin sonunda benden 10 yaş büyük, evli, yakışıklı ve devrimci sevgilim beni terk etmişti. Oysa birlikte heyecanla kitap okurken ne romantik, ne mutluyduk. Aslında ona hem kızıyor hem de hak veriyordum. Çünkü gizli aşkımız ortaya çıkmış, örgütte bizi bilen herkes aşk hikayemize burnunu sokmuştu. Bunun kıskançlıklara yol açacağını, sonumuzun herkes için kötü olacağını söylüyorlardı ki, 1980'lerde bir askeri darbe daha oldu. Bazıları yer altına saklandı, bazıları teknelerle Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya kaçıp siyasal sürgün oldu. Bazıları da hapse girip işkence gördü. Benden 10 yaş büyük sevgilim Akın da aynı yıl evine, karısına, çocuğuna ve eczanesine geri döndü. Bende gözü var, sevgilimi kötülüyor diye kızdığım Turan ise acımı anlıyor, bana çok iyi davranıyordu. Böylece bunun devrimci yurt içinde iyi olacağını düşünerek evlendik. Ama benim başka bir erkekle aşk yaşamış olmam kocamda bir takıntı oldu. Genç kadrolara bu yüzden sözünü geçiremediğini düşünüyor ama beni hafifliğimden dolayı suçlayamıyordu. Evli sevgilim Akın gibi hızla aşık olup hızla unutanlardan da değildi. Bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi yaparken zorlanmaya başladı. Olmadık yerde kendisine çift anlamlı sözler söylendiğini, iğnelemeler yapıldığını hayal ediyordu. Kısa süre sonra da devrimci yurttaki arkadaşlarını eylemsizlikle suçladı ve silahlı mücadele örgütlemek için Malatya'ya gitti. Orada uyandırmaya çalıştığı vatandaşlarımızın bu bozguncuyu nasıl ihbar ettiğini ve kocamın jandarmalar tarafından bir dere kenarında sıkıştırılıp nasıl vurulduğunu anlatmayacağım. Kısa sürede hayatımdaki bu ikinci büyük kayıp beni siyasetten daha da soğuttu. Bazen vali emeklisi babamla annemin yanına evime dönseydim diyordum ama bu kararı veremiyordum. Eve dönersem hem yenilgiyi kabul etmek hem de tiyatrodan ayrılmak zorunda kalacaktım. Artık beni aralarına alacak tiyatro grubu bulmam da çok zordu. Sanılanın aksine artık tiyatroya siyaset için değil, tiyatro yapmak için gidiyordum. Bizimkilerin arasında kalınca tıpkı Osmanlı zamanında İran'la savaşa gidip hiç geri dönmeyen sipahilerin karılarına yapıldığı gibi bir süre sonra küçük kardeş ile evlendim. Aslında Turgay ile evlenip onu Seyyar Halk Tiyatrosu kurmaya sevk etmek benim fikrimdi. Böylece evliliğimiz ilk başta beklenmedik bir şekilde mutlu geçti. İki kayıp erkekten sonra Turgay'ın gençliği, çocukluğu, kalıcılığının sanki bir çeşit güvencesiydi. Kışları İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde, sol derneklerin salonlarında, tiyatro sahnesi denilemeyecek toplantı odalarında temsiller verirken, yazları da dostlarımızın bizi çağırdığı kasabalarda, tatil kentlerinde, askeri garnizonlar ve yeni kurulmuş imanethanelere ve fabrikalar civarına gidip çadırımızı kurmaya başladık. Masada aynı anda biz iki kırmızı saçlı kadının karşılaşması bu yılların üçüncüsündeydi. Ondan bir yıl önce saçımı kırmızıya boyatmıştım. Aslında bu kararımı uzun boylu düşünüp vermemiştim. Saçlarımın rengini tamamen değiştireceğim demiştim o gün Bakırköy'deki orta yaşlı mahalle kuaförüne. Ama daha renk bile yoktu aklımda. Kumralsınız, sarı saç size yakışır. Kırmızıya boya saçlarımı dedim ani bir dürtüyle. Öyle iyi olacak. İtfaiye arabası rengi ile turuncumsu arası bir kırmızıya boyadı. Çok dikkat çekiciydi. Ama başta kocam Turgay olmak üzere yakın çevremde bir itiraz sesi yükselmedi. Belki de oynayacağımız bir oyuna hazırlık olduğunu düşündüler. Kırmızı saçları arka arkaya talihsiz aşk hikayelerinin içinden çıkıp gelmiş olmamla açıkladıklarını da gözlemliyordum. O dönem bana ne yapsa yeridir, hoşgörüsü gösteriyorlardı. Tepkilerden yaptığım şeyin ne anlama geldiğini yavaş yavaş anlıyordum. Hakikilik ve taklit Türklerin bayıldığı konudur. İçki masasındaki diğer kırmızı saçlı kadının mağrur itirazından sonra saçlarımı berberde sentetik boyayla değil, çarşıdan kendi elimle tarttırıp aldığım kına ile kendim boyamaya başladım. Doğal kırmızı saçlı kadınla karşılaşmamızın sonucu da bu oldu. Tiyatro çadırıma gelen lise, üniversite çağındaki içten ve duyarlı gençlere, yalnızlık çeken erlere çok dikkat eder, kendimi onların duyarlılığına ve hayallerine içtenlikle açardım. Onlar renklerin tonlarını, sahte ile hakikiyi, samimi duygularla palavrayı yetişkin erkeklerden çok daha çabuk fark ederler. Saçlarımı kendi elimle yaptığım kına boyasıyla boyamasaydım belki de Cem beni fark etmeyecekti. O beni fark ettiği için ben de onu fark ettim. Babasına çok benzediği için ona bakmaktan hoşlanıyordum. Sonra bana kapıldığını, kaldığımız evin pencerelerine baktığını gördüm. Çok utangaçtı. Bundan da etkilenmiş olabilirim. Utanmaz erkekler beni korkutur. Çok vardır bizde bunlardan. Utanmazlık bulaşıcı olduğu için de bazen bu ülkede boğulacak gibi olurum. Çoğu sizin de utanmaz olmanızı ister. Cem kibar ve utangaçtı. Kim olduğunu ise tiyatroya gelip oyun seyrettiği gün istasyon meydanında yürürken o söyleyince anladım. Şaşırdım ama sanki aklımın bir yanıyla da biliyordum onun kim olduğunu. Hayatta rastlantı diye geçiştirdiğim şeylerin aslında bir anlamı olduğunu tiyatroda öğrendim. Hem oğlumun hem babasının yazar olmak istemesi basit bir rastlantı değildir. 30 yıl sonra burada öngörende oğlumun babasıyla karşılaşmam rastlantı değildir. Oğlumun da tıpkı babası gibi babasızlık acısı çekmesi rastlantı değildir. Tiyatro sahnelerinde yıllarca ağladıktan sonra hayatta içtenlikle ağlayan bir kadına dönüşmem rastlantı değildir. 1980'lerdeki askeri darbeden sonra bizim halk tiyatrosu da tutum değiştirdi. Başımız derde girmesin diye solculuğu biraz sulandırdık. Halk çadıra gelsin diye kısa monologlarımın içine Mesnevi'den, eski tasavvufi hikayeler ve masallardan, Hüsrev ile Şirin'den, Kerem ile Aslan da duygusal sahneler ve konuşmalar aldım. Ama en büyük başarıyı Yeşilçam'a melodramlar yazan eski bir senarist arkadaşın her zaman sevilir ve tutar diyerek önerdiği Rüstem ile Sührab'ın hikayesinden uyarladığım Gözü Yaşlı Kadının monoloğu ile elde ettik. Televizyondaki reklamları taklit ve alay ettiğim sahnelerden sonra dans edip göbek atmama, Kısa eteğime ve uzun bacaklarıma hayran kalıp cesaretlenen, edepsizce laf atan, yerine göre ya hemen bana aşık olan ya da cinsel hayallere kapılan bütün o arsız erkekler, hatta aç aç diye bağıran en rezilleri bile, sahnede ben Sührab'ın annesi Tehmine'nin kocasının oğlunu öldürdüğünü görünce attığı çığlığı her atışımda birden derin ve korkutucu bir sessizliğe bürünürlerdi. Derken önce ince ince sonra bütün gücümle ağlamaya başlardım. Ağlarken kalabalıklar üzerindeki gücümü hisseder, bütün hayatımı oyunculuğa adadığım için mutlu olurdum. Sahnede üzerimde yırtmaçlı kırmızı uzun elbisem, tarihi takılarım, belimde kalın asker palaskası, bileğimde eski zamanlardan kalma bileklik. Ben sahnede anaların acısıyla ağlarken, sandalyelerde oturan erkeklerin içlerinin titrediğini, gözlerinin nemlendiğini, suçluluk duygularına kapıldıklarını derinden hissederdim. Taşralı, genç, öfkeli kalabalığın çoğunun kendi güçlü buyurgan Rüstem'in değil, farkında olmadan oğlu Sührab'ın yerine koyduğunu, daha dövüşün başında oğlu tutmalarından anladığım için aslında kendi ölümlerine gözyaşı döktüklerini de sezerdim. Ama kendilerine ağlayabilmeleri için önce kırmızı saçlı annelerinin sahnede göstere göstere ağlaması gerekiyordu. Bütün bu derin acıları yaşarken pek çok hayranımın gözlerinin dudaklarıma, boynuma, göğüslerime, bacaklarıma ve tabii kırmızı saçlarıma takıldığını, felsefi acıyla cinsel arzunun eski masallardaki gibi iç içe geçtiğini de görürdüm. Boynumu her büküşümle, endamla attığım her adımla ve her bakışımla seyircilerin hem zekalarına ve duygularına hem de gencecik tenlerine seslenmeyi başardığımı gördüğüm harika anlardı ama çok sık da yaşamazdım onları. Bazen genç bir erkek yüksek sesle ağlar, bu da diğerlerine bulaşırdı. Derken biri alkışlamaya başlar, dediklerim anlaşılmaz, aralarında kavgaya tutuşurlardı. Birkaç kere de çadırdaki kalabalığın çıldırdığını gördüm. Hüngür hüngür ağlayanlar için için ağlayan, alkışlayanlarla, küfür eden, ayağa kalkıp bağıranla, sessizce oturup seyreden birbirine girdi. Çoğu zaman bu heyecan ve coşkuyu sever, arzular ama kalabalığın şiddetinden korkardım da. Bir süre sonra ağlayan kadını dengeleyecek başka bir sahne aradım. Hazreti İbrahim Allah'a itaatini kanıtlamak için oğlunun boğazını keserken hem uzaktan sessizce ağladım hem de elinde oyuncak bir koyunla gelen melek oldum. Ama bu hikayede bir kadına yer yoktu. Etkili olamadım. Sonra Oidipus'un annesi Iokaste'nin konuşmasını kendi monoloğum için yeniden yazdım. Bir oğlun babasını yanlışlıkla öldürmesinin hikayesi çok bir heyecan uyandırmıyor ama bir fikir olarak ilgiyle karşılanıyordu. Bu kadarı yeterliydi belki. Keşke oğlun daha sonra kırmızı saçlı anasıyla yattığını hiç anlatmasaydım. Bunun uğursuzluk getirdiğini bugün söyleyebilirim. Turgay uyarmıştı beni ama ne ona ne de yaptığım provalarda "Abla bu ne oluyor?" diye soran çaycı ile "Sevmedim bunu ya" diye laf sokan yönetici Yusuf'a kulak verdim. Kırmızı saçlarımla Oidipus'un annesi Ioneste'yi oynayıp bilmeden oğlumla yattığımı söylediğim ve bütün içtenliğimle ağladığım Güdül kasabasında 1986 yılında ilk gün tehditler aldık. Ertesi gece tiyatro çadırı yanmaya başlayınca yetişip zor söndürdük. Bir ay sonra Samsun'da sahildeki teneke mahallelerin yakınında kurduğumuz çadır, Oidipus'un anası monoloğumdan sonraki sabah çocuklar tarafından taş yağmuruna tutuldu. Erzurum'da öfkeli milliyetçi gençlerin Yunan oyunu suçlamalarından ve tehditlerinden yıldığımız için ben otelden dışarı çıkamadım. Çadırda dürüst polisler korudu. Belki taşra açık sözlü sanatı henüz hazır değil diye düşünüyorduk ki Ankara'da İlerici Vatanseverler Derneği'nin kahve ve rakı kokan küçük sahnesinde oyunumuz 3 kere bile oynanamadan halkın ar ve haya duygularına aykırı diye durduruldu. Erkeklerin birbirine en çok söylediği küfrün ananı diye başladığı memleketimizde savcının kararını haksız bulmadım. Bu konuları 20'li yaşlarımın ortalarında oğlumun dedesi Akın'a aşıkken onunla tartışırdık. Erkeklerin hiç bilmediğim küfürlerini ortaokulda, lisede, askerlikte öğrendiklerini sevgilim yarı hayretle, yarı utançla hatırlayıp bana gülümseyerek tekrarlar. Arkasından iğrenç der, sonra kadının ezilmişliği genel konusunu açıp işçi sınıfı cennetine varınca bütün bu pisliklerin sona ereceğini anlatırdı. Sabretmeli, devrim yapmaları için erkekleri desteklemeliydim. Ama Türk solcu erkekleriyle kadınları arasındaki eşitsizlik konusuna gireceğimi sanmayın sakın. Benim son monologlarım yalnızca öfkeli değil, aynı zamanda şiirsel ve zarif de olmalıdır. Umarım oğlumun kitabında böyle bir hava olur. Beni sahnede gördüklerinde olduğu gibi kitapta da bu duyguları hissederler. Başımızdan geçenleri babasından, dedesinden başlayarak bir kitapta hikaye etmesi fikrini Enver'ime ben verdim. Aslında ilkokul yıllarında içindeki iyiliği ve insanlığı kaybetmesin, erkeklerin çirkinliklerini öğrenmesin diye Enver'imi okula göndermeden evde kendim eğiteyim diye düşünürdüm. Turgay bu hayallerimi ciddiye almazdı. Oğlumuz ilkokula Bakırköy'de başladığında Turgay ile tiyatroyu bırakmış, hızla yaygınlaşan çeviri dizilerinde seslendirme yapıyorduk. Öngörene o yıllarda gidişlerimizin nedeni Sırrı Siyahi oğludur. Solculuk, sosyalistlik heyecanı bitse bile eski arkadaşlar hala görüşüyorduk. Yıllar sonra Öngören'de bizi Mahmut Usta ile yeniden o buluşturdu. Oğlumuz Enver, kuyucu Mahmut Usta'nın hikayelerini severdi. Arka bahçesinde çok güzel bir kuyu olan evine birlikte ziyarete giderdik. Mahmut Usta ilk kuyuda suyu bulduktan sonraki inşaat hamlesinde kuyular kazıp zenginleşmiş, ilk günlerde aldığı arsalar hızla pahalılaştığı için rahat yaşıyordu. Öngörenler onu kocası Almanya'ya gidip bir daha dönmeyen tek çocuklu güzel bir dulla evlendirdiler. Mahmut Usta bu çocuğu benimsedi. Ona çok güzel babalık etti. Enver ile bu çocuk, Salih idi adı, iyi arkadaş oldular. Salih'e tiyatroyu sevdirmek için çok uğraştımsa da başarılı olamadım. Ama benim genç tiyatro takımımın çoğunu Enver'in arkadaşlarından, öngörenli çocuklardan, gençlerden devşirdim. Enver sayesinde benim de ayağım öngörene alıştı. Tiyatro heyecanı bulaşıcıdır. Bu çocukların çoğu Mahmut Usta'nın evine gidip gelirdi. Mahmut Usta, hanım eli kokan kendi bahçesinde de bir kuyu kazmış, bahçede oynayan çocuklar düşmesin diye demir kapağına asma kilit takmıştı. Ama ben yine de iki katlı evinin arka balkonuna çıkar, arka bahçeye doğru bakıp kuyuya yaklaşmayın diye çocuklara seslenirdim. Çünkü eski masal ve efsanelerdeki şeyler en sonunda gelir başımıza. Ne kadar çok okur, efsanelere ne kadar çok inanırsanız o kadar çok gelir. Zaten dinlediğin hikaye başına geleceği için ona efsane dersin. Mahmut Usta'nın kuyudan çıkarılmasına ben ön ayak oldum. Ondan önceki akşam liseli sevgilim bir kadeh kulüp rakısı daha içtikten ve benimle acemice sevişip beni gebi bıraktıktan sonra ikimizin de aklının ucundan geçmemişti böyle bir şey. Her şeyi onun deyişi bana anlatmış. Ustasının kendisini fazla zorladığını, artık evine annesine dönmek istediğini, kuyudan su çıkacağına inanmadığını ve artık öngören de kuyu için değil, benim için kaldığını söylemişti. Ertesi öğle istasyon meydanında elinde küçük bavulu telaşla trene koştuğunu görünce kafam karıştı. Çadırımıza gelip beni seyreden erkeklerin bazıları yalnız bana aşık olmakla geçici bir süre kalmaz, aşırı kıskançlığa da kapılırlar. Büyük ihtimal Cem'i bir daha hiç göremeyeceğim için kederlenmiştim. Babasından bana çok az söz etmişti. Belki de daha o günden bir şeyler sezdiği için. Ondan sonraki trenle de biz gidecektik ama ben Cem'in birden öngörünü neden suçlar gibi telaşla koşarak terk ettiğini anlayamamıştım. İstasyonda pazar için gelen Elisepetli köylüler, çoluk çocuk bir kalabalık vardı. Ondan bir gece önce çadıra gelip kibarca ve sessizce oyunu seyreden Mahmut Usta'yı Turgay Çırak Ali'nin yardımıyla bulup oyuna getirmişti. Ali'nin artık çıraklık etmediğini, kuyuyu açtıran patronun parayı kestiğini de biliyordu bizimkiler. Meraka kapıldık. Turgay'ı yukarı düzlüğe yolladık ve bizim tren kaçtı. Sonra eski masallardaki gibi hep birlikte gidip kuyuya baktık ve aşağı indirdiğimiz Ali yarı baygın Mahmut Usta'yı yukarı çıkardı. Ustayı hastaneye götürdüler. Kırılmış köprücük kemiği daha doğru dürüst kaynamadan Mahmut Usta'nın tekrar kuyuyu kazmaya giriştiğini sonradan işittik. Çırak olarak kimi aldığı, kim ona destek oldu bu ayrıntıları öğrenemedik. Çünkü bizim tiyatro takımı da öngöreni terk etmişti. Orada bir lise öğrencisiyle bir gece oyun sarhoşluğuyla yattığımı, aslında onun babasına aşık olduğumu ama o aşkın da küllendiğini unutmak istiyordum. Erkeklerin gururunu, zayıflığını ve kanlarındaki bireyciliği 35'ime gelmeden öğrenmiştim artık. Babalarını da, oğullarını da öldürebileceklerini biliyordum. Babalar oğullarını da öldürse, oğullar babalarını da öldürse, erkeklere kahraman olmak, bana da ağlamak kalıyordu yalnızca. Belki de bu bildiklerimi unutup başka yerlere gitmeliydim. Enver'in babasının Cem olabileceğinden değil, Turgay, ben bile çok az şüphelendim. İlk başta bu ihtimal gün hesabı yüzünden bir iki kere aklımdan geçtiyse de üzerinde durmadım. Ama Enver büyüdükçe, kaşının, gözünün ve özellikle burnunun Turgay'a hiç benzemediği belirginleştikçe, liseli sevgilimin oğlumun babası olduğunu düşünmeye başladım. Turgay bunu ne kadar aklından geçiriyordu? Enver'le Turgay'ın arası hiç iyi olmadı. Turgay oğlumuza baktıkça benim aslında ağabeyinin sevgilisi olduğumu, bir de evli biriyle aşk yaşayarak aslında ağabeyi Turhan'ı da aldattığımı tıpkı ağabeyi gibi düşünüyordu. Bana açıkça söylemiyordu ama hissediyordum bunları. Kırmızı saçlarıma da açıkça söylemese de sinir oluyordu. Saçlarım ona bunları hatırlattığı için. Fransızca ve İngilizce çeviri oyun metinlerinden ve kitaplardan bulduğum kırmızı saçlı kadının batıda öfkeli, kavgacı, huysuz kadın anlamına geldiğini gösteren birkaç sayfa okuttum Turgay'a. Ama aldırmadı. Bir kadın dergisinde bir Avrupa gazetesinden olduğu gibi alınmış erkeklere göre kadın tipleri diye bir yazı vardı. Kırmızı saçlı kadının güzel resmi altında esrarengiz ve öfkeli yazıyordu. Dudakları, havası bana benziyordu. Dikkatle kesip duvara astım. Ama kocam resimle ilgilenmedi. Bütün solcu ve internasyonalci pozlarına rağmen fazlasıyla yerliydi kocam. Ona göre bu ülkede kırmızı saçlı kadın şu veya bu nedenle çok fazla erkekle birlikte olmuş kadın demekti. Bir de saçlarını bilerek kırmızıya boyuyorsa bu kimliği bilerek seçiyor demekti bu. Tiyatro sanatçısı olmam suçumu ancak bir çeşit oyuna dönüştürerek hafifletiyordu. Böylece seslendirme yaptığımız yıllarda Turgay ile birbirimizden yavaş yavaş uzaklaştık. Bakırköy'de Turgay'ın babasından kalan bir dairede yaşadık ama Enver'in babasını fazla gördüğü yoktu. Turgay reklam seslendirmeleri ve başka ek işler alıyor, eve çok geç geliyor, bazen de hiç gelmiyordu. Evde oturup akşam yemeğine bazen gelen, bazen çok geç gelen, bazen de hiç gelmeyen bir babayı beklerken çocuk yetiştirmek ne demektir bilirim. Böylece Enver ile çok yakın olduk. Onun değişik hallerini, hassas ruhunun ve duyarlılığının gelişmesini çok yakından izledim. Korkularını, sessizliklerini, ürkeklerini gördüğüm, açıklıkla öfkelerini, yalnızlıklarını, umutsuzluklarını da hissettim. Kadife tenli evladımın kollarına, bacaklarına, boynuna dokunmaktan hoşlandığım, omuzlarının, kulağının, pipisinin büyüyüp kocamanlaştığını zevkle izlediğim gibi, aklının, mantığının ve saçmalıklarının zenginleşmesinden de gurur duydum. Bazen onun istediği gibi çok iyi arkadaş olur, bütün gün boyunca konuşur, şakalaşır, evde saklambaç oynar, bilmeceler çözer, birlikte çarşıya çıkardık. Bazen de üzerimize bir hüzün ve yalnızlık çöker. İkimiz de dünyanın büyüklüğünden korkar. Oradaki yerimizden sıkılır, kendi içimize çekilirdik. O zaman hayatta bir başka kişiyi anlamanın, ona yaklaşmanın, onun ruhuyla özdeşleşmenin ne kadar zor olduğunu da anlardım. Üstelik bu kişi, oğlum Enver, hayatta en sevdiğim şeydi. Elinden tutup ona sokakları, evleri, resimleri, parkı, denizi, gemileri, bütün dünyayı gösterirdim. Bakırköy'de, daha sonra Öngören'de onun sokaklarda oynamasını, arkadaşlarıyla düşe kalka kendini korumayı öğrenmesini istediğim kadar, birbirlerine ananın diyen bu haydutlardan uzak durmasını ve çadır tiyatromuzda edepsizlik yapan erkekler gibi olmamasını da çok istedim. Enver sokağa diğer yaşıtlarından çok daha az çıkıp oynadı. Ama derslerinde başarılı, sınıfında birinci olamaması beni kederlendirirdi. Bazen buna niye üzülüyorum derdim kendime. Oğlumun başarılı bir iş hayatı, hatta çok parası yerine derin bir insanlığı, doğruyu arayan bir yönü ve mutluluğu olsun isterdim. Oğlum hem mutlu bir insan hem de bir kahraman olmalıydı. Onun hakkında çok hayaller kurdum. Asla küçük şeylere kafayı takan bir insan olmasın derdim. Çocukluğunda pembe ağzını açıp kırmızı gözlerle uzun uzun ağlarken, hayatta asla ağlamasın Enverciğim derdim, dua eder gibi. Ona özel cevheri olan değişik biri olduğunu güzel gözlerinin içine dikkatle bakarak anlattım. Birlikte çocuk kitapları, eski masallar, şiirler okuduk. Televizyondaki çocuk tiyatrosunu, çizgi filmleri birlikte seyrederdik. Babasından ve dedesinden daha derin ve duyarlı olduğunu görüyordum. Bir gün tiyatro yazarı olacağını ona ben söyledim. Yazar olmayı benimsedi ama tiyatroyu hiç benimsemedi. Enver'in ne babasında ne de dedesinde gördüğüm öfkeli ve aksi yanı ilkokuldan sonra ortaya çıktı. Benden almış olabilir diye öfkelerine saygı duydum. Çünkü çocukken daha mutluydu. Bebekliğinde onu sıcak suda yıkarken narin ve güzel gövdesini ılık sularla ovuşturur, dal gibi kollarını, arkası kavun misali güzel kafasını, fasulye tanesi büyüklüğündeki pipisini, çilek gibi göğüs uçlarını özenle sabunlarken çok mutluydu Enver'im. Bazen ondan sonra sıcak banyoda ben de yıkanırdım. 10 yaşına kadar Bakırköy'deki evin zor ısınan banyosunun küvetinde birlikte yıkandık. Daha sonra kendi başına yıkanmasını, gözlerini açmadan başını, saçlarını, bacaklarını sabunlamayı ona ben öğrettim. Oğlum hiç hoşlanmadı bundan. Yaşı büyüdükçe çapı uzayan, şiddeti artan öfke dalgalarının o zamandan kaldığını düşünürüm. Turgay'ın eve hiç uğramadığı lise yıllarındaki hüznü, ancak sıradan bir üniversiteye girebilmesi, ona duyduğum bütün aşkıma rağmen saklayamadığım hayal kırıklığımda kırdı onu. O yıllarda benimle tartışmaktan, dediğimin tam tersini söylemekten zevk almaya da başladı. Okuduğu resimli romana burun kıvırıp, seyrettiği kanalı değiştirince, "Sen ne anlarsın?" derdi öfkeyle. Saçını hapishane kaçkınları gibi kısacık kestiğinde, dinciler gibi sakal bıraktığında, meçhuplar gibi 3 gün tıraşsız gezindiği zaman, onun için meraklandığımı görünce bundan hoşlanır, bir kavga çıkarırdı. Bazen karşılıklı birbirimize bağırırdık. O da kapıyı vurup giderdi. Üniversite yıllarında çocukluğunun arkadaşlarını aradığı için Öngören'e daha sık gidip gelmeye başladı. Orada Mahmut Usta'ya gider, gelirken tanıştığı yarı işsiz, yarı idealist gençlerle düşüp kalkıyordu. Bir dönem bizim eve yakın Veli Efendi'ye at yarışlarına gidip kumar oynadı. Ama benden hiç para istemeden utanıp bıraktı. Burdur'da askerdeyken hafta sonları çarşı izninde beni arar, telefonda yalnızlıktan ağlardı. İstanbul'a geldiğinde kısa saçlı, güneşten kavrulmuş, boynu kiraz çöpü gibi incelmiş halini görünce kederden ve sevgiden gözlerim yaşardı. Derken en beklenmedik anda aramızda bir kavga daha patlar, küsüşür, birkaç gün birbirimize hiç konuşmazdık. O günlerde akşam eve geç gelirse, daha kötüsü hiç gelmezse gözüme uyku girmezdi. Bazen oğlumun aklı bir karış havada bir kıza, öfkeli ve kırgın bir kadına kapılacağını düşünür, korkulara kapılırdım. Ama bütün bu kavgalar, küskünlükler, sessizlikler ve çift anlamlı sözler arasında, en beklenmedik anda evde birden birbirimize bütün gücümüzle sarılır, barışır, öpüşürdük. O zaman oğlumun uzaklaşmasına hiç tahammülüm olmadığını, onu görmeden yaşayamayacağımı anlardım. Zaten babasından ya da baba sandığı kişiden yeterince uzaklaşmıştık. Turgay ile resmen ayrılmamız ve hatta onun ölümü Enver'i sarsmadı. Öfke buhranlarını, nedensiz kızgınlıklarını, her geçen gün daha sessiz ve suçlayıcı olmasını, babasız büyümesi ve duyarlı biri olmasıyla açıklar ama asıl nedenin parasızlık olduğunu da düşünürdüm. Bu yüzden gazete reklamlarında Cem'in fotoğraflarını ve inşaatlarını gördüğüm günlerde, aynı gazetelerdeki haberlerden batıdaki tıbbi gelişmeler sayesinde insanın gerçek babasının kim olduğunu, Türk mahkemelerinde bile saptayabileceğimizi okuyunca kafam karıştı. Gençliğimde olsaydı böyle bir davayı asla kaçırmazdım. Çocuğunu kabul etmeyen bir babaya devlet ve polis zoruyla babalığını kabul ettirmek, ondan dava tehdidiyle para istemek, onun düzenlediği toplantıya davetsiz gidip kendini göstermek. Bunları yaptığım için oğlum utanç duydu benden. Ama kendim için değil, onun için yaptığımı da anlar, öfke buhranlarından sonra yumuşardı. Asıl zorluk kendimi değil oğlumu ikna etmekti. Davayı açsın diye aylarca ona dil döktüm, yalvardım, kavgalar ettik, tartışıp bağırıştık. Annesinin evliyken bir başkasıyla yattığını, o kişiden çocuk sahibi olduğunu, bunu bilip sakladığını kabul etmesi kolay değildi. Bunu kabul ediyorum. Kaç kere utanç ve öfkeyle evin emin misin dedi ve kaç kere oğlum emin olmasam söyler miyim dedim ona. Bazen o, bazen ben utanıp önümüze bakar, susardık. Çoğu zaman da bağırışarak kavga ederdik. Senin iyiliğin için oğlum derdim. Bu en etkili cümleydi. Bir kere de duvardaki kırmızı saçlı kadın resmini yırtıp attı. İnternetten bakmış, o kadın da benim gibiymiş. Sonra ben de baktım internete. Dergiden kestiğim resmin ressamı Dante Rossetti'ymiş. Hoş bakışlı, güzel dudaklı modeline aşık olup evlenmiş. Resmi seloteyple yapıştırıp yerine astım. Ayrım sonu, sayfa 186.